Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe ve tabiinin hadis rivayetindeki yeri. Bunun da birçok muhteva eden konuları var. Allah hamd edilmeye layıktır kardeşlerim. Sahabe arasında Allah'a şükürler olsun ki Hazreti Peygamber'e atfedilen, ona yalan uyduran hiç kimse bilinmemektedir. Aynı şekilde onlar arasında haricilerin, rafizilerin, kaderiye ve mürciyenin bidatları gibi meşhur bidatlara sahip olan herhangi bir şahıs da tanınmamaktadır. Evet, onlar arasında fırkayı dalleye mensup hiç kimse bilinmemektedir. Yine ashab arasında kendisine Hızır Aleyhisselam'ın geldiğini iddia eden hiç kimse çıkmamıştır. Çünkü Hazreti Musa'nın çağdaşı olan Hızır başka bir bölümde izah ettiğimiz gibi vefat etmiştir. Birçok kimseye gelip görünen Hızır ancak ve ancak ya insan suretine girmiş bir cinni şeytan ya da bir yalancıdır. Ben Hızır'ım dediğine göre bir melek olması da caiz değildir. Çünkü melekler yalan söylemez, yalanı sadece insanlar ve cinler söyler. Ben Hızır'ım diye kendilerine cinlerin geldiği bazı kimseleri aktarmaya ne sayfalarımız yeter ne de hikayelerim. Aynı şekilde ashab arasında sonradan gelen cahil, abid ve benzeri birçoklarına yapıldığı gibi cinlerin Mekke'ye alıp götürdüğü, vakfe yapması için Arafat'a çıkardığı herhangi bir zat da yoktu. Yine sahabenin içinde cinlerin ve insanlara ait malları ve yiyecekleri çalıp kendisine getirdiği ve bunun keramet türünden bir şey olduğunu sanan kimseler de mevcut değildi. Allah hepimize hayrı nasip etsin. Tabiin nesline gelince Mekke, Medine, Şam ve Basra'da bulunan tabiin hakkında kasten yalan söyledikleri konusunda herhangi bir şeyden bahsedilmez. Yalnız Şia'nın durumu böyle olmayıp Şiilerin yalan söyledikleri bilinen bir husustur. Şiilerden sonra muhtelif fırkaların da yalan haberler uydurduğu bilinmektedir. Hataya gelince kardeşlerim, hiç kimse hatadan salim olamaz. Hatta sahabe arasında da onlardan sonrakiler içinde de zaman zaman hata edenler olmuştur. Biz sahabeyi ele aldığımızda masum olarak değil, adalet yönüyle ele alırız. Hiç kimse masumluk sıfatını alamaz. İşte bu nedenle Buhari ve Müslüm'ün metinlerinin büyük çoğunluğu gerçek olduğu bilinen rivayetlerden teşkil etmişse de Allah hepimize mağfiret etsin. Bunlar sahih rivayetlerdir. Fezail ve menakıbe ait haberler ve bazı hadis ıstırahlarını ele alacak olursak, maksadımız bu konuda rivayet edilen hadislerin fezaile veya iyi veya kötü menakıbe dair haberleri toplayanların rivayet ettiği vakitlerin, ibadetlerin, peygamberlerin ve sahabe-i kiramın çeşitli bölgelerin ve benzeri hususların faziletine dair kaleme alınan eserleri de mevcut bulunan benzeri garip, münker ve hatta mevzu hadisler türünden olduğu belirtilmektedir. Şurası bir gerçektir ki kardeşlerim, fezail ve menakıbe dair bölümlerde sahih, hasen, zayıf ve tamamen mevzu hadisler bulunabilir. Şer'i konularda ise sahih ve hasen olmayan zayıf hadislere güvenmek caiz değildir. Yalnız Ahmet ve bazı alimler fezaili amel amellerinin faziletleri konusunda yalan olduğu bilinmediği takdirde gerçekten sadır olduğu bilinmeyen haberlerin rivayetini caiz görmüşlerdir. Bu cevaz şuradan kaynaklanmaktır. Bir amelin meşru olduğu şer'i bir delille bilinip bu amelin fazileti konusunda da yalan olduğu malum olmayan bir hadis rivayet edilince bu amele karşılık bir ecrin gerçekten verileceğinin bildirilmesi caiz olmuştur. Ancak alimlerden hiçbir zat zayıf bir hadisle herhangi bir şeyin vacip ya da müstehap kılınabileceğinin caiz olduğunu söylememiştir. Aynı şekilde herhangi bir şeyin haram sayılmasının caiz oluşu ancak ve ancak şer'i bir delille mümkün olur. Ama bu şeyin haram olduğu biliniyorsa ve bu işi işleyenin başına gelebilecek akıbeti beyan eden bir hadis rivayet olunup bu hadisin yalan olduğu bilinmiyorsa bu takdirde bu hadisi rivayet etmek caizdir. Tergip hayırlı işlere teşvik ve terhip kötü işlerden sakındırma konusunda da yalan olduğu bilinmeyen haberlerin rivayeti durumu meçhul olan bu hadisin dışında başka bir delille Cenab-ı Hakk'ın bu işe teşvikte bulunduğu ve ondan sakındırdığının bilinmesi şartıyla caizdir. Allah hepimize merhamet etsin. İsrailiyat konusunda da aynı şeyleri söylemek mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın dinimizde emrettiği ve yasakladığı bilinen hususlarda yalan olduğu malum olmayan İsrailiyatın tergip ve terhip için rivayet edilmesi caizdir. Ama gerçekten söylendiği belli olmayan sırf İsrailiyattan bir rivayetle bizim için şer'i bir hükmün tespit edilebileceğini hiç kimse söyleyemez. İmam Ahmed'in sahih ve hatta hasen bile olmayan zayıf hadisleri delil olarak kullandığını söyleyen kimse İmam Ahmed hakkında hataya düşmüştür. Şahıs aracılığıyla dua konusundaki hadislerin değerine gelecek olursak üzerinde durduğumuz bu konuda yani yaratılanların şahsıyla duada bulunma konusunda rivayet olunan hadisler son derece zayıf hatta mevzu hadislerdir. İslam alimleri arasında bu tür hadisleri delil olarak kullanan ve hadislere dayanan kimse yoktur. Mesela Abdülmelik bin Harun bin Antera'nın babasından onun da dedesinden naklet rivayet ettiği hadis böyledir. Bu hadise göre Ebu Bekir Es-Sıddık Ebu Bekir'e gelip şöyle demişti. Kur'an'ı öğrenip ezberliyorum ama hafızamdan çabucak siliniyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o halde şu duayı oku. Allah'ım peygamberin Muhammed, halilin İbrahim, sırdaşın Musa, ruhun ve kelimen İsa ile Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya indirdiğin İncil, Davut'a gönderdiğin Zebur, Muhammed'e inzal buyurduğun Furkan, yolladığın bütün vahiyler ve vaaz ettiğin bütün ahkam vesilesiyle sana yalvarıyorum. Bu hadise Razin bin Muaviye el Abdari Cami adlı eserinde yer vermiş, İbnül Esir de Cami'ül Usul'de nakletmiş fakat İslam alimlerinin eserinden ne şuna ne buna nispet etmemiştir. Ancak bu hadisi İbnü's Sinni ve Ebu Nuaym gibi günlük yapılabilecek ameller konusunda eser verenler rivayet etmiş. Bu tür kitaplarda mevzu birçok hadis mevcut olup ülemanın ittifakıyla şer'i meselelerde bunlara istinad etmek caiz değildir. Buna benzer bir hadis de Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'in babasından onun da dedesinden onun ise Ömer bin Hattab'dan merfu ve Ömer bin Hattab'ın mevkufu olarak naklettiği Adem aleyhisselam masiyeti işlediği zaman Ya Rabbi bana mağfiret edesin diye Muhammed hakkı için sana yalvarıyorum dedi. Cenab-ı Hak Muhammed'i nasıl tanıdın deyince Adem de sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üfürünce başımı kaldırdım. Arşın sütunları arasında Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın Resuludur diye yazılı olduğunu gördüm ve anladım ki sen isminle beraber ancak ve ancak mahlukatın sana en sevgilisinin ismini beraber getirmişsindir. Bunun üzerine Allah-u Teala doğru söyledin ey Adem. şayet Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Hadis El-Hakim'in Müstedrek'inde Abdullah bin Müslüm El-Fihri İsmail bin Seleme tarihiyle Ömer bin Hattab'dan rivayet etmiş ve bu hadis bu eserde Abdurrahman'dan kaydettiğim ilk hadistir deyip ayrıca hadisin sahih olduğunu belirtmiş. Aynı hadisi Üstad Ebu Bekir El-Acurri Kitab-ı Şeriyasında Abdullah bin İsmail bin Ebul Meryem Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem tarihiyle Hazreti Ömer'e mevkuf olarak rivayet etmekte. Yine El-Acurri bu hadisi diğer bir tarihten Abdurrahman bin Ebu Zinat babası tarihiyle ondan mevkuf olarak rivayet etmiş ve hadisi şöylece vermiş. Bize Harun bin Yusuf Ettacir, Ebu Mervan bin Osmani, Ebu Osman bin Halid, Abdurrahman bin Ebu Zinat tarihiyle Abdurrahman bin Ebu Zinat'ın babası şöyle dedi. Cenab-ı Hakk'ın tevbesini kabul ettiği cümleler arasında Adem Aleyhisselam şöyle dedi deyip yukarıdaki hadisin aynısını rivayet etmiştir. Bu hadis El-Hakim'in bu hadisi rivayet etmiş olmasına karşı çıkılarak reddedilmiştir. Üstelik bizzat kendisi Kitab-ül Medhal ila Marifet-i Sahih Minet Sakim yani Sahih Hadisi Sakim Haber'den Ayırmaya Giriş adlı eserinde şunları söylemektedir. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem babasından üzerinde düşünen hadis erbabının gözününden bizzat onun tarafından uydurulduğu kalmayacak kalan mevzu hadisler rivayet etmiştir. Hadis alimlerinin ittifakıyla Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem zayıf bir ravi olup çok çok çok hata yapan birisi ve Ahmet bin Hanbel Ebu Zura, Ebu Hatim, Nesai, Darekutni ve diğer hadis otoriteleri onun zayıf olduğunu belirtmiş. Ebu Hatim İbni Hibban da Abdurrahman farkında olmaksızın haberleri maklup hale getirir, altına üstüne çevirir. Rivayetlerinde mürsel haberleri merfu, mevkufları müsnet göstermesi gibi durumlar o kadar çoğaldı ki terk edilmeyi hak etti buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Bazı hadis mecmuaları üzerinde değerlendirmeye gelince El-Hakim'in bu ve benzeri hadisleri sahih olarak tavsif etmesi hadis alimlerinin El-Hakim'i tenkit edip reddettikleri hususlardan biridir. Bu alimler şunları söylerler. El-Hakim hadis konusunda vukufu olan zevata göre tamamen uydurma olduğu halde bir takım hadisleri sahih saymakta. Mesela o muhtevasında Mesih'in vadisinden bahseden Zurayb bin Büsrümli hadisini sahih kabul etme. Oysa ki bu haber ihtisas ehlinin ittifakıyla yalan bir haberdir. Selefe dayandırılan haberlere geçmeden önce senedi Peygamber Aleyhisselam'a kadar vararak merfu vasfını haiz ve Resulullah'ın hadisine vukufiyeti olan zevatın ittifakıyla şer'i bir meselede kendisine istinad olunabilecek tek bir hadis yoktur. Aksine bu husustaki rivayetler hadise vukufiyeti olanların bildikleri gibi ya uyduran kişinin kastı ya da ravinin hatası dolayısıyla hep mevzu haberlerdendir. Selefe dayandırılan haberlere bu bapta seleften haberler mevcut olup bunların büyük çoğunluğu zayıf ve uydurmadır. Mesela fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bu haberlerin birisi Kabe yanında bir araya gelip duada bulunan dört kişiyle ilgili haberdir. Bu dört zat Abdullah bin Ez-Zubeyr, Musab bin Ez-Zubeyr, Abdullah bin Ömer ve Abdülmelik bin Mervan olup bu hadisi İbni Ebu Dünya Mecabit Dua adlı kitabında İsmail bin Eban el-Ganevi Süfyan es-Sevri Tarık bin Abdülaziz Tarık ile Şabi'den nakletmiş. Güya bunlar kendi aralarında konuşma bittikten sonra Orada bulunanlar sizden her şahıs kalkıp Rükn-i Yemani'den tutsun ve ne haceti varsa Cenab-ı Hak'tan istesin. Şüphesiz Allah hazinesinden verecektir deyip arkasından kalk ey Abdullah bin Ebu Zübeyir, sen hicretten sonra Müslümanlar arasında doğan ilk kişisin dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir kalkıp Rükn-i Yemani'ye yapıştı ve Allah'ım şüphesiz sen yücesin, her yüce olandan ümit edilir. Zat-ı Bari'nin hürmetine, arşın ve Resul'ün hürmetine sen beni Hicaz'a emir kılıp da halife olarak bana selam verilmedikçe canımı almamanı senden istiyorum. Ve gelip oturdu. Arkasından Musab kalktı, Rükn-i Yemani'den tuttu ve şunları söyledi. Allah'ım sen her şeyin Rabbisin ve her şey sonunda sana dönecek. Her şeye yeten kudretin hakkı için beni Irak'a vali kıl. Hüseyin'in kızı Sekine ile evlendirmedikçe canımı almamanı senden niyaz ediyorum dedi. Sonra Abdülmelik bin Mervan kalkıp Rükn-i Yemani'ye elini koydu ve şöyle dua etti. Yedi kat semanın önce kupkuru bir çöl iken sonra bitkilerle dolan yeryüzünün Rabbi olan Allah'ım, senin emirlerine itaatkar kullarının sana nasıl dua ediyorsa öylece dua ediyor, senin mahlukatın üzerindeki hakkın ve arşının etrafını tavaf eden melekler hakkı için senden istiyorum. Ben diyorum ki bu haberi Süfyan es-Sevri'den rivayet eden İsmail bin Eban kezzap biridir. Ahmet bin Hanbel ise İsmail bin Eban'dan hadis yazmamıştır. Evet, bu tür rivayetler çoktur ve icabet edilmemesi gerekir. Seleften bazılarından ve bir kısım ulemadan Hazreti Peygamberle tevessül ederek dua ettikleri veya birçok uydurma rivayetler, zayıflar gelir ki hadisin sahih ve hadisin kabulünde ancak sahih hadisler geçerlidir. Uydurma ve zayıf hadislere itibar edilmez. Mesela Ama hadisine bakacak olursak Tirmizi ve Nesai'nin rivayet ettiği Ama zat ile ilgili hadis ise Peygamber Aleyhisselam'ın duasıyla tevessüle girer. Çünkü Ama sahabi Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisi için Cenab-ı Hakk'ın tekrar gözünü açması konusunda sadece dua etmesini talep etmiş. Aleyhisselatü Vesselam da istersen sabret, istersen senin için dua edeyim demiştir. Ama Ama sahabi ise tamam dua et diye ısrar etmiş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam abdest almasını, sonra iki rekat namaz kılıp Allah'ım senden rahmet peygamberi olan peygamberinle istiyorum. Ya Muhammed ey Allah'ın Resulü şu hacetim konusunda onu karşılasın diye seninle Rabbine yöneliyorum. Allah'ım hakkımda onun şefaatini kabul et diye dua öğretmiştir. Evet bu Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ve şefaatiyle tevessül etmektir ve Ama sahabe için Aleyhisselatü Vesselam duada bulunmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin. Doğruyu anlamayı, doğruya tabi olmayı nasip etsin. Kardeşlerim, şirk ve tevessül konusuna gelecek olursak, bunun bazı konuları vardır. Yaratılmışlara yemin etmenin hükmü, büyüklerin bazılarıyla tevessül caiz mi değil mi, Allah'ın izni olmadan kimse şefaat edemez ve birçok konuları ihtiva ediyor. Şimdi gelelim yaratılmışlara yemin edenin hükmü nedir? Bu meselenin esası şudur. Allah'a karşı herhangi bir yaratığa yemin etme yahut onunla Allah'tan istekte bulunma. Birincisi ya vacip veya müstehap bir emir, ikincisi ya haram veya mekruh bir yasak, üçüncüsü yahut da emir de edilmeyen, nehi de olunmayan bir muhatap. Eğer bu tevessül işi hiçbir yaratık ayırt edilmeden hepsiyle meşru ve muhataptır denilirse, o takdirde Allahu Teala'ya ins ve cins şeytanlarıyla da dua etmen lazım gelir. Sonucu çıkar ki hiçbir Müslüman bunu söyleyemez haşa. Şayet bu tevessül mesela Allah'ın kitabında kendisine yemin ettiği büyük muazzam yaratıklarla meşru veya mübahtır denilirse, o takdirde bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı zaman gündüze, yarattığı erkek ve dişiye ayetinde olduğu gibi, güneş ve onun aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, parlaklık verdiği zaman gündüze, onu örtüp bürüdüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu düzenleyene ayetine veya geceleri geri dönüp aydınlık yayan ve akıp akıp yuvalarına giden yıldızlara, karanlığa yöneldiği zaman geceye, nefeslendiği zaman sabaha ayetinde veyahut tozutup savuran rüzgarlara, su yükü taşıyan bulutlara. İşte buradaki bu zikredilenlere ise yemin etmenin ve onlarla Allah'tan istemenin meşrutiyeti lazım gelir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Allah yarattıklarından bir kısmına yemin ediyor. Zira onlar kendisinin ayetleri, varlığının alametleri ve yaratıklarıdır. Bu şeyler Rablığının, ilahlığının, birliğinin, ilminin, kudretinin, iradesinin, rahmetinin, hikmetinin, büyüklüğünün ve izzetinin delilleridir. Binaenaleyh yemin eden Allah Subhanahu ve Teala. O onlara yemin ediyor. Çünkü onun bunlara yemini zatı Subhanihi tazimidir. Biz ise kardeşlerim, biz yaratıkların sabit olduğu üzere bunlara yemin etme yetkimiz yoktur. Hiçbir mahluka yemin edilmeyeceğine dair Kur'an ve sünnette naslar vardır. Yemin sadece Allah'a yapılır. Yani vallahi, billahi, tallahi. Onun dışında yemin yoktur. Aynen Allah kendisine merhamet etsin. Ebu Hureyre'nin gelip de ey Allah'ın Resulü, bizim dilimiz alışmış. Eskiden cehalette Lad ve Uzza, Lad ve Uzza diye yemin ediyorduk. Ne yapalım? Ne dersin deyince, kim Lad ve Uzza derse La ilahe illallah desin. Kim gel bir kumar oynayalım derse o da bir sadaka versin demiştir. Aynen bugün günümüzde birisi gelip de ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın diye yemin ederse siz ona La ilahe illallah sözünü telkin etmelisiniz. Kim Allah'a bunlarla dua ederse o kimsenin bütün erkek ve dişilerle kendisine günahı ve takvası ilham edilmiş olan her nefisle, rüzgarlar, bulutlar ve yıldızlarla, güneş ve ayla, gece ve gündüzle, incir ve zeytinle, Tur-i Sina ile, Emin Belde Mekke ile, Kabe, Safa, Merve, Arafat, Müzdelife, Mina vesaire yaratılmışlara ve güneş, ay, yıldızlar, melekler, İsa ve Uzeyr gibi Allah'tan başka kendilerine müşriklerce tapınılan, tapınılmayan yaratıklarla Cenab-ı Hak'tan istemenin meşrutiyeti lazım gelir. Kitap ve sünnette böyle bir delil yoktur. Halbuki bu yaratıklarla Cenab-ı Hak'tan istemek yahut Allah'a karşı bunlara yemin etmek İslam dininde en büyük bidat ve münkerattan, çirkinliği, avam, havas herkesçe bilinen şeylerdendir ve şirktir. La ilahe illallah. Yine bunlardan üfürükçü ve efsuncuların muska ve adak yazdıkları yemin ve efsunlarla Allah'a karşı yemin ederek istekte bulunmanın da meşru olması lazım gelir. Hatta şu dahi söylenebilir: bunlarla Allah'tan istekte bulunmak caiz olunca insanlara karşı bu gibi şeylerle yemin etmek haydi haydi caiz olur. O takdirde de cincilik yapma, cinlere karşı bunlara yemin verme İslam dininde meşru olmuş olur ki bu şirktir, küfürdür, İslam'dan çıkarır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Büyüklerin bazılarıyla tevessül caiz mi? Birisi dese ki, bilakis ben hepsiyle değil de büyük yaratıklardan bazılarıyla, mesela bir kısım peygamberlerle yemin ederek veya onlarla tevessül ederek Allah'a istekte bulunabilir miyim? Sesim net mi? Ona deriz ki, yaratıklardan bazıları her ne kadar diğerlerinden daha üstün ve şerefli iseler de bunların hepsi hiçbir şekilde Allah'a eş tutulmama, kendilerine ibadet edilmeme, tevekkül olunmama, korkulmama, kendileri için oruç tutulmama, secde edilmeme ve yönelilmeme bakımından müsavinidir. Aleykümselam. Allah razı olsun. Hiçbir mahluka yemin edilmez. Çünkü aleyhissalatü vesselam kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin. Yahut da sussun demiştir. Allah'tan başkasına yemin etmeyin. Çünkü bu şirktir. Yemin eden de müşrik olur buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam'dan sabit olan sarih ve sahih naslar, yaratılmışlardan herhangi birine yemin etmenin caiz olmadığını ifade etmektedir. Bu hususta meleklere, peygamberler, salihlerle başkaları ve peygamberlerle bir diğeri arasında hiçbir fark yoktur. Allahu Teala ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ortak koşulmalarının bir şey olması hususunda bütün yaratıkları aynı seviyede tutmuş ve diyor ki, beşerden hiçbirine yakışmaz ki Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği versin de sonra o insanlara Allah'ı bırakıp da bana kul olsun desin. Fakat o öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde Rabbaniler olun der. Sizin melekleri ve peygamberleri ilahlar edinmenizi de emretmez. Size siz hiç Müslüman olduktan sonra kafirliği emreder mi buyurmuştur Âl-i İmrân 79-80'de. Allah hepimize mağfiret etsin. Helal, Allah ve Resulünün helal kıldığı, haramsa Allah ve Resulünün haram kıldığı, din de Allah ve Resulünün teşri, meşru kıldığıdır. Bunun için Allah Azze ve Celle, peygamber size ne verdiyse onu alın, sizi neden nehyettiyse ondan bırakın demiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, hiç kimse Allah ve Resulünün helal kıldığı mallar dışında bir şey alamaz. Yine fey, ganimet ve zekat gibi kendisinin de müşterek olduğu mallardan alma hakkına sahip değildir. Allah ve Resulünün kendisine o mallardan hakkı kadar verdiğine razı olmak zorundadır. Ondan fazlasını isteyemez. Evet. Demek ki Allahü Teala hükümlerde bütün yaratılmışları eşit kılmış. Peygamber olsun, melek olsun, hiç kimseye yemin, tevekkül, rağbet, korku ve sakınma edilemeyeceğini belirtmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Evet. Medine Yahudileri hakkındaki ayet. Gelelim, onlar daha önce küfredenlere Arap müşriklerine karşı Allah'tan fetih istiyorlardı. Bakara 89. ayetinin anlamına. Bu ayetin anlamı şudur kardeşlerim. Yahudiler müşrik Araplara, bu peygamber gelecek, biz onunla birlikte sizinle savaşacak ve sizi öldüreceğiz diyorlardı. Yoksa Allah'a karşı bekledikleri ahir zaman peygamberinin zatına yemin etmiyorlardı. Yani onunla tevessül ederek Allah'tan istekte bulunmuyorlardı. Yahut da şöyle diyorlardı. Ey Allah'ım, bu peygamberi gönder de ona tabi olalım ve beraberinde şu müşrikleri öldürelim. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret etmekte. Çünkü Allahü Teala onlar daha önce fetih istiyorlardı buyuruyor. İstiftah, intisar yani fetih ve zafer istemek değildir. Onunla aleyhissalatü vesselam fetih ve zafer isteme, o nebinin peygamber olarak göndermesi ve kendilerinin de onunla beraber savaşmaları ve böylece zafere ulaşmaları demekti. Yoksa ona yemin etmeleri ve onunla Allah'tan istekte bulunmaları değildi. Çünkü eğer böyle olsaydı, onunla isteyince, dua edince ve ona yemin edince zafere ulaşmaları gerekirdi. Halbuki öyle olmamış. Aksine aleyhissalatü vesselam peygamber olarak gönderilince Allahü Teala ona iman eden ve onunla birlikte muhaliflere karşı cihad eden kimseleri muzaffer kılmış. Onlar Muhammed'le yemin ediyor ve onunla Allah'tan istiyorlardı şeklinde bazı müfessirlerin zikrettikleri rivayete gelince bu tamamen ters ve şaz nakillerdir. Allah hepimize hayrı nasip etsin. Sırat-ı müstakimde gitmeyi ve hayırda yarışmayı nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinin mescit yapılmasını yasaklamıştır. Bunun içindir ki Aleyhisselatü Vesselam kendi kabrinin mescit ve çok gidilen gelinen bir yer haline getirilmesini yasaklamış. Vefatından önceki hastalığında ise Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, onlar peygamberlerinin kabirlerini mescitler haline getirdiler, bayram yerine getirdiler demiştir. Yine aleyhissalatü vesselam, Allah'ım kabrimi tapılan bir put kılma, peygamberlerin kabirlerini mescit haline getiren kavme Allah şiddetle gazap eder buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi beni göklere çıkarmayın, aşırı övmeyin, nihayet ben de bir kulum, binaenaleyh benim hakkımda Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yine aleyhissalatü vesselam, Allah ve Muhammed isterse demeyin, fakat Allah isterse deyin, sonra da Muhammed. Bir bedevi ona seslendiğinde Allah ve sen istersen deyince, bunun üzerine o adama, beni Allah'a eş mi tutuyorsun? Hayır, öyle deme, yalnızca Allah dilerse de. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, de ki kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir faydaya ne de bir zarara malik değilim. Eğer gaybı bilseydim hep hayır fayda elde ederdim ve bana fenalık dokunmazdı buyurmuştur Araf'ta. Sen ey Resulüm, sevdiğini hidayete erdiremezsin, fakat Allah dilediğine hidayete erdirir diyor Kasas 56'da. Görüldüğü gibi aleyhissalatü vesselam Allah katında yaratıkların en üstünü ve en ileri derecede olmasına rağmen tevhidin hakikati budur. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Nurettin. Tabarani el Mucemil Kebir'de şu rivayet edilir. Münafığın biri müminlere eziyet ediyordu. Bunun üzerine Ebu Bekir dedi ki, haydi Resulullah'a gidip şu münafığa karşı istigaze edelim. Aleyhissalatü vesselam ona şöyle dedi. Bilin ki benimle istigase yapılmaz, yardım istenmez. İstigase ancak Allah'tan dilenir. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam vefatından 5 gün önce, sizden önce kabirleri mescitler haline getirenler olmuş. Sakın siz kabirleri mescitler haline getirmeyin. Sizi bundan nehyederim buyurmuştur. Kabirlere oturmayın, oralara doğru namaz kılmayın buyurmuştur. 3 mescit hariç yeryüzünde hiçbir yere özel ziyaret maksadıyla sefere çıkılmaz. Bunlar benim mescidim, Mescid-i Nebi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dır buyurmuştur. İmam Maliye Hazreti Peygamber'in kabrine gitmeyi nezleden bir kimsenin durumu sorulduğunda İmam eğer kabri kastettiyse gitmesin, mescidi kastettiyse gitsin demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Şirk büyük bir zulümdür. Buhari ve Müslüm'ün İbni Mesud'dan naklettiği rivayette iman edip imanlarına zulmü karıştırmayanlar var ya, işte emniyet onlarındır ayeti nazil olunca bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına çok ağır geldi ve sordular. Hangimiz nefsine zulmetmez ki ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara, siz Lokman'ın oğluna nasihatini okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir demiştir. Allah şirkin küçüğünden de büyüğünden de bilerek bilmeyerek düşmekten bizleri korusun kardeşlerim. Cenab-ı Hak, kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkar ve sakınırsa kurtuluşa erenlerdir buyurarak itaatı Allah ve Resulüne has kılmış, fakat dikkat edin buraya, korkma ve sakınmayı yalnızca Allah'a hasretmiştir. Yani kişi peygambere itaat edince Allah'a itaat etmiş demektir. Fakat Allah'tan başka kimseden çekinmeyecek ve sakınmayacaktır. Allah Azze ve Celle insanlardan değil, benden korkun ve ayetlerimi az bir paha ile satmayın buyuruyor. Onlardan korkmayın, benden korkun eğer müminseniz diyor Âl-i İmran'da. Allah Azze ve Celle, şayet onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiklerine razı olup Allah bize yeter, Rabbimiz bize lütfundan verecek ve peygamberi de verecek, doğrusu biz Allah'a yönelip rağbet edenleriz deselerdi buyurarak peygamber size neyi vermişse onu alın, neden sakındırmışsa ondan kaçının ayetinde olduğu gibi sözün başında da sonunda da verme fiilini hem Allah'a hem peygambere ait kıldığı halde, dikkat edin buraya, lütfu ve yönelip rağbet etmeyi yalnızca Allah'a hasretmiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Kullara yalnız Allah yeter. Bu hususta onun ortağı yoktur. Buhari, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözüyle ilgili olarak İbn Abbas'tan şunu rivayet ediyor. İbrahim ateşe atıldığında bu sözü söyledi. Aleyhissalatü vesselam da insanlar size karşı toplandılar, korkun onlardan denildiğinde böyle dedi. Evet. Allah Azze ve Celle, ey peygamber, sana ve beraberindeki müminlere Allah yeter. Evet, ayetin anlamı bu. Çünkü salat ve selam üzerlerine olsun. Peygamberler bizimle Allah Azze ve Celle arasında Cenab-ı Hakk'ın emri, nehi, vaadi ve cezası hususunda aracıdır. Salatü selam onların üzerine olsun. Helal Allah'ın ve Resulünün helal kıldığı, haram Allah ve Resulünün haram kıldığı, din de yine Allah ve Resulünün teşri kıldığıdır. Bize düşense kardeşlerim, Allah ve Resulünü sevme, itaat etme, Allah ve Resulünün rızasını kazanmaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde buyurduğu gibi, eğer mümin iseniz Allah ve Resulünü razı etmeleri onlar için daha önemlidir diyor Tevbe 62. Rabbim bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, kim de şu üç şeyi yaparsa ve bu varsa imanın tadını onlarla duyar. Allah ve Resulünü herkesten fazla sevme, sevdiğini Allah için sevme, sevmediğini Allah için sevmeme, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. Allah hepimizi bu imanın lezzetini tadanlardan eylesin. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Allah'a ve Resulüne iman edilecek, peygamber korunup desteklenecek ve sabah akşam yalnızca Allah tesbih edilecek. Çünkü bu Allah'a ibadettir. İbadet ise yalnız Allah Azze ve Celle'yedir. Binaenaleyh Allah'tan başkası için namaz kılınmaz, oruç tutulmaz, Allah'ın evinden başkasına hac edilmez ve üç mescitten başkasına hususi ziyaret için sefere çıkılmaz. Çünkü oraları Allah'ın izniyle Allah'ın peygamberleri inşa etmişlerdir. Allah'tan başkasına adak adanmaz, Allah'tan başkasına yemin edilmez, Allah'tan başkasına dua edilmez ve Allah'tan başkasından yardım istenmez. Cenab-ı Hak canlıları, bitkileri, yağmur, bulut ve diğer mahlukatı yaratırken peygamberleri tebliğde aracı yaptığı, bir başkasını aracı yapmamıştır. Aksine Allah dilediğini dilediği sebeplerle kendisi yaratır. Halbuki yaratıklar içinde herhangi bir şeyi kendi başına meydana getiren biri olmayıp her sebep kendisine yardım edecek ve karşı sebepleri def edecek başka sebeplere muhtaçtır. Böylesi bir şeye karşı Allah'ın gücü yeter, hasılı Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Risalette ise durum başkadır. Peygamber Allah'ın risaletini, emirlerini kullara tebliğ de sadece vasıtadır. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip uzak kılmayı nasip etsin. Gelelim hidayet veren Allah'tır meselesine. Kardeşlerim, peygamber tebliğde aracı olmakla beraber kulların kalplerine hidayet vermek yine Allah'a aittir, peygambere değil. Bu konunun çok güzel anlaşılması gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle, sen arzu ettiğini, sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete eriştirir diyor Kasas 56'da. Eğer onları ille de hidayete getirmek istiyorsan bil ki sapıkları Allah'tan başkası hidayete getiremez diyor Nahl 37'de. Salat ve selam onlara olsun. Peygamberlerin dua, istiğfar ve şefaatleri de böyledir kardeşlerim. Yani bunlar birer sebep olup ancak Allah Azze ve Celle bunları kabule hazır bir mahal yaratınca fayda verir. Yoksa peygamber kafir ve münafıklara istiğfar etse Allah istemedikçe onları bağışlamaz. Çünkü o onlara ha istiğfar etmişsin ha etmemişsin fark etmez. Allah onlara mümkün değil mağfiret etmez diyor münafıkın altında. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Peygamberlerin bizimle Allah arasında Cenab-ı Hakk'ın emri, nehyi, mükafatı, cezası ve ihbarı hususunda aracı olduğu açıktır. Burada bize düşen, bizim vazifemiz, haber verdikleri bütün hususlarda onları tasdik etme. Yani imanın birinci rüknü kalplen tasdik. Emrettikleri ve vacip kıldıkları konularda kendilerine itaat etme. Allah'ın bütün peygamberlerini tasdik etmemiz gerekir ki bu imanın gereğinden. Onlar arasında ayrım yapamayız. Kim onlardan birine dil uzatırsa kanı helal, mürtet ve kafir olur. Allah cehaletimizi götürsün, bizlere ilim nasip etsin. Kardeşlerim, tevhid konusunda Cenab-ı Hakk'a layık olan vasıfları anlattıktan sonra peygamberlerin ve diğer yaratıkların Allah-u Teala'ya ait olan vasıflara sahip olmadıklarını beyan etmiş olduk. Yaratıklar Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ortak edilemezler. Onlara tevekkül olunmaz. Allah'tan istigaze edildiği gibi onlardan yardım istenmez. Allah'a karşı onlara yemin edilmez. Zatları ile tevessül olunamaz. Ancak onlara olan iman, sevgi, itaat, dostluk, yardım, hürmet, düşmanlarına karşı düşmanlık, emrettiklerine uyma, bildiklerini tasdik etme, helal saydıklarını helal bilip haram kıldıklarını haram bilme ile tevessül olunabilir. İşte bunlar tevhiddir, tevhidin gereğidir. Allah anlayışımızı artırsın, imanımızı doruğa ulaştırsın. Gelelim tevessülün meşru şekline. Kardeşlerim, bütün bunlarla tevessül iki şekilde olur. Birincisi, bunlarla duanın kabulü ve istenenin verilmesi için tevessül edilir. Tıpkı hatırlayacaksınız, fırtınalı bir günde mağaraya giren ve bir kayanın gelip mağaranın kapısını kapattığı o mağarada kalan üç kişinin kıssasında olduğu gibi. Onlar ne yapıyorlar? Dualarının kabulü ve içine düştükleri sıkıntının giderilmesi için işlemiş oldukları salih amelleri ne yapıyorlar? Allah'a tevessülde bulunuyorlar ve o da dualarının kabulüne sebep kılıyor. Allah iman edip salih amel işleyenlerin ve duası kabul olunanların arasına bizleri de koysun. İkincisi ise kardeşlerim, Allah'ın rızasını, cennet ve sevabı kazanmak için bunlarla tevessül olunur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği salih ameller dünya ve ahiret saadeti için tam bir vesiledir. Bu husus müminlerin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şu kabilindendir. Ey Rabbimiz, gelin Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. O halde günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört ve iyilerle beraber bizi sona erdir ey Rabbimiz. Amin ya Rabbi. Âl-i İmran 193. Görüldüğü gibi müminler dualarından önce imanlarını söz konusu ediyor. Aynen kardeşlerim, şu ayette de durum böyle. Kullarımdan bir bölük var ki şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bağışla bizi ve merhamet et bize. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Amin ya Rabbi. Müminin 29'da. Bunun gibi birçok benzer ayet vardır kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ve şefaatiyle tevessül etmek de böyledir. Bu da iki şekilde olur. Daha önce de açıkladığımız gibi. Birincisi, ondan, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ve şefaat istenmesi, onun da dua ve şefaat etmesidir ki o da ancak sağken mümkündür. Veyahut kıyamet günü isteneceği gibi ki insanlar önce Adem'e, Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa Aleyhisselam'a gelecekler. En sonra da Aleyhisselatü Vesselam'a varacaklar ve ondan şefaat isteyecekler. Hak olanı budur. İkincisi ise kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselam'ın şefaat ve duası vasıtasıyla Allah'tan isteyerek yapılan tevessül ki yukarıda söz konusu edilen ve açıklaması geçen Ama hadisinin durumu böyledir. O zat ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'dan dua ve şefaat istedi. Aleyhisselatü Vesselam da ona dua ve şefaat etti. Peygamber ona, Allah'a şu şekilde dua etmesini emretti. Allah'ım, onunla senden istiyor ve sana yöneliyorum. Onu bana şefaatçi kıl. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ama'ya Allah-u Teala'dan peygamberin şefaatini kabul etmesini istemesini emretmişti. Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine hayattayken dua ve şefaat etmediği bir kimsenin peygamberin dua ve şefaatiyle tevessül etmesi böyle değildir. Bugün birinin çıkıp da şefaat ya Resulullah sözü şirktir. Çünkü şefaat ancak Allah'tan istenir. Ölümlü birinden değil. Evet. Allah ilmimizi artırsın, imanımızı artırsın. Cehaletten ve cehaletin meyvelerinden bizleri uzak kılsın. Tabi bu meyanda yine tekrar dönüp İslam dininin iki ilkeye dayandığı esasını açıklamak zorundayız. İslam dini iki esasa dayanır kardeşlerim. Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi olduğuna kesin şehadette bulunma. Ki bu birinci esasa göre senin Allah'la beraber başka bir ilah kabul etmemen, Allah'ı sevdiğin gibi başka bir yarattığını sevmemen, Allah'tan umduğun gibi ondan ummaman, Allah'tan korktuğun gibi ondan korkmaman, kim bu hususlarda birinde Allah'la mahluku eşit tutarsa o kimse Allah'a eş tutmuş olur ve Rablarına şirk koşanlardan olur. Zira Allah'ın yanı sıra başka bir ilah ihdas etmiştir. Böyle bir kimse her ne kadar yerleri ve gökleri ancak Allah'ın yarattığına inansa da o müşriktir. Çünkü Arap müşrikleri de yerleri ve gökleri yalnız Allah'ın yarattığını kabul ediyordu. Ama Allah Azze ve Celle, andolsun ki sen onlara sorsan kim yarattı gökleri ve yeri, muhakkak Allah diyecekler diyor Ankebut'ta. Fakat buna rağmen Allah'ın yanı sıra başka ilah edinen müşriklerdi kardeşlerim. Çünkü onları eş ve denk tuttukları şeyleri Allah'ı sever gibi sevdiler. Bunun için müşrik oldular. Yoksa kendi ilahlarının Allah'ın yaratması gibi yarattığını söylemediler. Yoksa onlar Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı buldular da yaratma işini karıştırdılar diyor. Buradaki istifham soru olumsuzluk anlamındakidir. Yani onlar Allah'a onun yaratması gibi yaratması olan ortaklar bulmamışlardır. Oysa kendi ilahlarının Allah'ın yaratması gibi yaratmadığını kabul ediyorlardı. Ancak bunları şefaatçi ve aracılar olarak telakki ediyorlardı. Ama bakın Rabbimiz verdiği cevapta Yunus 18'de Allah'tan başka kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyen şeylere ibadet ediyorlar. Ve diyorlar ki bunlar Allah yanında bizim şefaatçilerimiz. Onlara de ki siz göklerde ve yerde bilmediği şeyleri Allah'a mı bildiriyorsunuz? Haşa, Allah onların koştuklarından münezzeh ve yücedir. Rabbim hepimize anlayış versin kardeşlerim. İkinci esassa İslam'ın dayandığı Allah-u Teala'ya peygamberlerinin diliyle teşri kıldığı tarzda ibadet etmemizdir. Ona ancak vacip ve müstehap olan bir emre istinaden ibadet edebiliriz. Yani birinci ihlas, ikincisi ise sünnete uygunluğudur. Dua da ibadetler cümlesindendir. Binaenaleyh ölmüş bulunan ve hazır olmayan bir yaratığa kim dua eder çağırır ve ondan yardım isterse Cenab-ı Hakk'ın ve Resul'ün vacip veya müstehap bir emri olmadan bunu yaptığı için dinde bidat çıkarmış, alemlerin Rabbine ortak koşmuş ve Müslümanların yolundan başka yola girmiş olur. Allah hepimize hayrı nasip etsin. Her halükarda kendisinden korkan bir kalp, doyan bir nefis nasip etsin. Kardeşlerim, kim yaratıklarla Allah-u Teala'dan bir şey ister veya Allah'a karşı yaratıklara yemin ederse Cenab-ı Hakk'ın hakkında bir hüccet indirmediği bir bidatı işlemiş olur. Bu hareketinden dolayı kendisine karşı çıkan kimseleri kötüler ve onları cezalandırmak için çalışırsa zalim, cahil ve haddi aşmış olur. Eğer bu görüşüyle hükmederse Allah'ın indirdiği dışında hükmetmiştir. Onun bu hükmü Müslümanların icmasıyla batıldır. Böyle bir kimseye yardım etmek ve verdiği hükmü uygulamak yerine onu tevbeye çağırıp cezaya çarptırılması gerekir. Bütün bunlar Müslümanların icmasıyla sabit olup bunda herkes ittifak etmiştir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kılmayı nasip etsin kardeşlerim. Tarihteki ilk putperestliğe bakacak olursak kardeşlerim, o da defalarca tekrarladığımız gibi yine tekrarlayalım. İbn Abbas'tan gelen rivayette Adem ile Nuh arasında hepsi de İslam üzere olan 10 nesil vardı. Nuh Allah'ın yeryüzü ahalisine gönderdiği ilk Resul'dur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh hakkında dediler ki ilahlarınızı sakın bırakmayın. Veddi, Suvayı, Yegus'u, Yevuk'u ve Nesir'i aman bırakmayın. Böylece çoğu dalalete düştü. Kardeşlerim, bu isimleri geçenler Nuh kavminin salih insanlarıydı. Bu kimseler ölünce ahali onların kabirlerinden ayrılmaz oldu. Resimlerini yaptılar, evlere, iş yerlerine astılar. Zaman geçti, heykellerini yaptılar. Zaman geçti, onlara tapınmaya başladılar. Bunu Buhari İbn Abbas'tan nakletmiştir. Bu ilahların Araplara da geçtiği kaydedilmiş ve söz konusu putların bulunduğu Arap kabilelerinin isimleri tek tek zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kabirler konusundaki hassasiyeti. Allah hepimize anlayış versin. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabe Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirleri mescit edinmeyi yasaklamak suretiyle şirkin kökünü kazıdığını biliyordu. Onlarda namaz kılan Allah için namaz kılsa da bu yasaklama geçerlidir. Nitekim Allah için kılınsa da güneşe tapanlara benzemekten korunmak için Aleyhisselatü Vesselam güneş doğarken namaz kılmayı nehyetmiştir. Ölü vasıtasıyla ya da ölünün kabri yanında dua eden kimse şirke, orada Allah için namaz kılmaktan başka bir kastı olmayan kimseden daha yakındır. İşte bunlardan dolayıdır ki sahabe bunları yapmazlardı. Allah onlara rahmet etsin. Allah onların yolundan gitmeyi nasip etsin. Yine sahabe, Allah onlardan razı olsun, tevessülün ancak Aleyhisselatü Vesselam'a iman, ona itaat, sevgi ve dostlukla ve onun dua ve şefaatiyle olacağını bildiği için bu meşru tevessülü bırakıp da onun Aleyhisselatü Vesselam'ın zatıyla tevessüle gitmemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Sahabe bu gibi şeylerden hiçbirini yapmamış ve bu tür dualarda da bulunmamıştır. Ki onlar bizden daha bilgili, Allah ve Resulünün sevdiği ve emrettiği duaları kabule ve icabete en yakın niyazları daha iyi biliyordu. Aksine Hazreti Abbas ve peygamber arasında ayarında olmayan diğer kimseler de tevessül etmemişlerdir. Onların eftal kimseyle tevessülü bırakıp daha aşağı derecedeki bir diğer kimseyle tevessül etmeleri gösteriyor ki eftal kişi yani Hazreti Peygamber ile tevessül onun vefatı dolayısıyla imkansız hale gelmiştir. Rabbim hepimize hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim imanımızı artırsın. Her türlü küfürden, şirkten bizleri uzak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.